Ah, yeni bir YouTube yayınıyla karşınızdayım. Bugün oldukça şenlikli konularımız olacak. Hem AKP'nin kendi içerisinde düştüğü çelişkiler, biracı bakan, bu bakanın bir anda hidayete ermesi, makam mevkii görünce filan, makam mevki ihtimali belirince bir anda hidayete ermesi, diğer taraftan da bir anda yükselen şeriat tartışmaları. Bunların hepsiyle ilgili detayları bulacağınız, Tayyip Erdoğan'ın Fatih Erbakan'la ilgili korkularını filan bulacağınız İlginç bir canlı yayın olacak. Ben bir taraftan da canlı yayınla ilgili paylaşımları yapmak istiyorum. Paylaşımları yaptıktan sonra da hemen çok kısa izninizi istiyorum. Sosyal medyadan paylaşımlarımızı bir taraftan yapalım. Diğer taraftan da birazcık kalabalığın toplanmasını bekliyorum. İkisi bir araya gelince çok güzel bir yayın olacak bugün yine. Evet, Biracı Bakan'ın görüntülerini hemen sorular gelmiş. Biracı Bakan'ın görüntülerini izleyebileceğiz mi diye. Tabii ki izleyebileceksiniz. O görüntüleri de size göstereceğim. Dolayısıyla aslında bu şeriat tartışmalarının ne kadar suni olduğunu da bu şekilde görmüş olacaksınız. Hemen sosyal medyadan paylaşımlarımı yapıyorum. Siz de bu arada yayını beğenirseniz, sosyal medya paylaşımlarını yaparsanız çok memnun olurum. Daha geniş kitlelere sesimizi duyurma adına sevgili arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş kalabalık da toplanıyor. Ana konumuza geçelim yavaş yavaş. Sosyal medya paylaşımlarımızı da yaptık. Evet, nasılsınız bu arada? İyisinizdir umarım. Herkes iyi akşamlar diyor. Ses ve görüntü mükemmelmiş. Buna sevindim. Bazen bu tip sorunları yaşıyorum canlı yayında. Ama bugün bu tip bir sorun olmayacağını umuyorum arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş kalabalık toplanıyor. Sayımız birazcık böyle 1000'i falan bulunca arkadaşlar ben de biraz hararetli konuların içerisine girmeyi planlıyorum açıkçası. Erzurum'dan selam gönderen olmuş. Teşekkür ederim. Ülke uzatmaları oynuyor diyen olmuş. Yani evet, enseyi karartacak çok şey var ülkede. Ama yine de enseyi o kadar karartmamakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç tane yorum okuyalım. Ondan sonra bu arada insanlar toplansın. Ondan sonra ana konumuza geçeceğiz. Muhammed Yakut hakkında fikrim var mı diyor. Ne durumda diyor. Güvenliğiyle ilgili bir sorun olmadığını biliyorum. Güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun yok. Zaten YouTube'dan yayınlarını yapıyor bildiğim kadarıyla. Ali Yeşildağ'la ilgili sorular var. Ali Yeşildağ Yunanistan'da Yargıtay hakkında bir iade kararı verdi. Bu şimdi Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Adalet Bakanlığı'nın da bu kararı onaylaması lazım. Sonra bunu bekliyoruz. Yani hukuk bugün 5 tane sivil toplum kuruluşu, Yunanistan'daki çok önemli 5 sivil toplum kuruluşu. Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesi halinde hayatından endişe ettiklerini, öldürülebileceğini, işkence göreceğini, ömür boyu hapis cezasına çarptırabileceğini ilişkin bir açıklama yaptılar. Açıklamada şöyle ilginç bir detay vardı. Ali Yeşildağ'ın Yunanistan'daki Yunanlı avukatı hakkında bile Türkiye'de terör soruşturması açılmış. Yani kendilerini dünyaya rezil etmekte üzerlerine yok. Ya Yunanlı bir avukat, Yanis isimli bir avukat. Yani Türkiye'de bununla ilgili terör soruşturması neden açarsın yani? Dünyaya böyle kendilerini rezil etmek için hakikaten her şeyi yapıyorlar. Zaten artık dünya Türkiye'nin bu açtığı terör soruşturmalarına inanmıyor artık. Yani ciddiyetini kaybetti. Çünkü bir günde yani 5 bin, 10 bin kişi hakkında Interpol'e terörden bildirim yaparsanız böyle ondan sonra böyle inandırıcılığınızı kaybedersiniz gerçekten. Evet, Fatih Kahraman teşekkür ederim. Özgür Ruh, sadık izleyicim Özgür Ruh gelmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet, birkaç tane daha yorum okuyayım. Bu arada sayımız yükselsin biraz. Şeriat denince toplumun yarısı siyasi rejim olarak anlıyor. Diğer yarısı ise sadece Allah'ın emir ve yasakları zannediyor. Evet, ama bu Türkiye'deki bütün kavramlar öyledir. Mesela Türkiye'de milliyetçilik böyle çok onur duyulacak, böyle çok pozitif bir kavram olarak kullanılır. Ama dünyada milliyetçilik çok negatif bir kavram olarak kullanılır. Türkiye'de solculuk böyle laik olmakla eşdeğer kullanılır neredeyse. Dünyada solculuk bambaşka bir şeydir filan. Kavramlar hep böyle karışıktır. Dolayısıyla şeriatla ilgili böyle bir karışıklık da normal yani. Herkes kendisine göre şeriatı bambaşka biçimde algılıyor, yorumluyor. Bazen siyasi amaçlarla, bazen başka şekillerde bunun kullanımı var. İki taraf için de geçerli bu. Sesime kısık geldiğini zannetmiyorum. Sesim yani normalde gayet iyi gözüküyor değerler açısından. Şimdi evet sayımız 1000 oldu arkadaşlar. Şimdi ana konumuza geçelim yavaş yavaş. Şimdi Çalışma Bakanımız var biliyorsunuz. Vedat Işıkhan Çalışma Bakanımız. Ve son günlerde bu Erzincan'da İliç'te büyük bir maden faciası meydana geldi. Bu maden faciasından sonra kendisi hiç böyle görünürde olmadı. İnisiyatif alması gerekiyordu kendisinin normalde. Çünkü orada çalışma güvenliği ile ilgili pek çok kural ihlal edilmiş. Ve Türkiye'de baktığımızda dünya sıralamasında Türkiye çok fazla işçi ölümüyle ilgili, iş güvenliği ile ilgili büyük problemler yaşıyor. Ve bir çalışma bakanı seçildi bu süreçte Tayyip Erdoğan tarafından. Vedat Işıkhan. Şimdi bu çalışma bakanımızın işte fotoğraflarına bakarsanız böyle Adalet ve Kalkınma Partisi tarzı bir sakal bırakmış. İşte kandillerde mesaj paylaşan filan böyle bildiğiniz hani Egemen Bağış diyordu ya her cuma bakara bu makara bu bakara iyi makara her cuma bir ayet sallıyorum. Çalışma bakanımız da böyle sürekli kandillerde cumalarda filan tweet atan filan böyle dindar görünümlü bir tip. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nde pozisyon alabilmek için pek çok kişinin böyle bazı biliyorsunuz milletvekili olabilmek için bazı kadınlar başlarını örttüler. Sonra aday gösterilemeyince başlarını tekrar açtılar filan. Bu bir modaya dönüştü. Bugün de şimdi günümüzde bu günümüzdeki tartışmalar hem Çalışma Bakanı ile ilgili gerek bu İliç maden faciası ile ilgili konular hem de bu şeriat tartışmasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinin ne kadar ikiyüzlü olduğuna ilişkin size bazı görüntüler izlettireceğim. Fakat Tayyip Erdoğan'ın bu şeriat tartışmasını bugünlerde böyle harlamasının temel sebebi İstanbul'la ilgili seçim. Şimdi Tayyip Erdoğan kutuplaşmayı Ekrem İmamoğlu üzerinden yapmak istemiyor. Çünkü kutuplaşmayı Ekrem İmamoğlu üzerinden yapınca Ekrem İmamoğlu'nun marka değerini Türkiye'de sürekli olarak yükseltiyor. Dolayısıyla fakat kutuplaşmaya da ihtiyacı var. Ve Murat Kurum'un izlediği stratejiye de bakarsanız böyle kutuplaşmaya, Ekrem İmamoğlu'yla doğrudan kutuplaşmaya çekiniyor Murat Kurum'da. Fakat bunu beceremiyor. Tayyip Erdoğan normalde kendisine seçim strateji çerçevesinde verilen kendisine tavsiye bu. Ve Tayyip Erdoğan da İmamoğlu'nun doğrudan ismine yüklenmeyip fakat bir kutuplaşmaya da ihtiyacı olduğu için işte bu şeriat tartışması tam aradığı kutuplaşma. Ve Feyza Altun, burada avukat Feyza Altun'un şeriatla ilgili yaptığı bir paylaşım oldu. Bu aradıkları bahaneydi. Zaten böyle bir bahane aradıklarında sandığı karıştırır bir şey bulurlar. Güncel bir şey olmasa bile. Mesela 2022 yılında yine böyle sıcak bir gündem olmuştu. Hükümet sıkışmıştı. Ondan sonra bir şeriat tartışmasına, dindar laik tartışmasına ihtiyaçları vardı. Hop sandığı karıştırdılar. Şarkıcı Gülşen'in ta ne zaman yaptığı İmam Hatip'le ilgili böyle ağır sözler söylediği bir tane video kaydını buldular. O video kaydını yeniden Fahrettin Altun'un trolleri soktular dolaşıma. Ondan sonra şarkıcı Gülşen'i 3-5 gün tutukladılar. O arada ortalık kıyamet gibi oldu. Laiklik, dindarlık tartışması filan, Twitter, sosyal medya yıkıldı. Hükümetin sıkışmışlığı unutuldu. Ve bu son şeriat tartışmasında da bakın, şeriat, laiklik, Mustafa Kemal Atatürk gibi kavramların o günlerde Google'da ne kadar kullanıldığına bakın. Bununla ilgili ne kadar paylaşım yapıldığına bakın. Yüz binlerce paylaşım yani. Bir anda değiştiriyor bütün sistemi Tayyip Erdoğan. İşte Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birkaç oy, birkaç oran tırtıklama ihtimali Tayyip Erdoğan'da bir gerilime yol açtığı için bu sebeple şeriat tartışmasını bir anda alevlendirdi. Şimdi birazdan size bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu şeriat meselesinde nasıl ikiyüzlü olduğuna ilişkin Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın bira içerken çekilmiş görüntülerini paylaşacağım birazdan size. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde onların böyle savunduğu Afganistan tarzı bir rejim, ona şeriat deniyorsa, Afganistan tarzı bir rejim Türkiye'ye gelirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetim kadrosunun büyük bir bölümü, bakan kadrosunun da büyük bir bölümünün başına ne işler gelir? Yani taşlanmadan bırakın da ne işler gelir bunların başına? Dolayısıyla şeriatı istemeyecek bir numaralı Afganistan tipi, şeriatı istemeyecek bir numaralı grup bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimidir. Fakat bunu çok güzel kullanırlar arkadaşlar. Çok güzel kullanırlar. Şimdi bu Feyza Altun tartışması da Tayyip Erdoğan'a hakikaten tam istediği bir pozisyonu verdi. Ama dediğim gibi Feyza Altun öyle bir tweet atmasaydı onlar sandıktan yine şeriat tartışmasını gündeme getirecek, laiklik üzerinden bir tartışma çıkaracak bir paylaşım yaparlardı. Şimdi size bazı fotoğraflar paylaşıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan. Evet. İzleyebiliyorsunuz değil mi? Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'ın şu an görüntülerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir başka karesi, elinde bira. Yine bir başka karesini görüyorsunuz buradan. Görüyor musunuz? Bira hiç elinden düşmüyor kendisinin. Yine bir başka karesini gösteriyorum size arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da özel kalem müdürü var. Ki bu özel kalem müdürü İhsan Esen bunu yanından hiç ayırmaz arkadaşlar. Şimdi bu artık bakanın yeni hali. Artık böyle pozisyon kapabilmek için yeni geldiği hali görüyorsunuz. Böyle bir anda Adalet ve Kalkınma Partili milletvekiline dönüşmüş. Yani eski hali gördüğünüz gibi bu şekilde önünde bira filan. Eski hali bu şekilde iken elinde bira filan bir anda şu hale dönüşüyor kendisi ve Tayyip Erdoğan'la poz vermeye başlıyor. Suç değil tabii ki bu, yani bira içmek. Fakat bunu niye istismar ediyorlar yani? Bu bakanın kendisi dahi bunu istismar ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık böyle Miraç kandillerinde paylaşımlar filan, bunların hepsini yapan bir kişiye dönüştü kendisi. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar paylaşımları. Böyle biracı bakanımız arkadaşlar. Böyle. Şimdi Vedat Işıkhan, Çalışma Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir pozisyon kapmak istediği zaman, şimdi bu tip tartışmalar hep kadınlar üzerinden yapılır. Çünkü kadınlarda görsel olarak bir değişim olduğu için başörtüsü taktıklarında ve böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili filan aday olduklarında filan pek çok kadının bir anda başını örttüğünü, sonra da açtığını gördük değil mi? Aday gösterilmeyince filan. Hatta plajlarda öfkelenip plajlarda görüntü verdiklerini filan sosyal medyada çok tartışıldı. Fakat hep kadınlar üzerinden tartışılır bu tartışma, daha görsel olduğu için. Fakat erkekler üzerinden tartışılmaz. Şimdi Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan böyle bir adam. Yani normal birasını içen, keyfine bakan filan bir adam. Ve bu görüntüler de Hacettepe Üniversitesi'nde bölüm başkanı olduğu zaman öğrencilerini alıyor. Öğrencilerinin hepsini bara götürüyor. Öğrencileriyle birlikte barda eğlence düzenliyor. Ve ondan sonra orada çekilmiş fotoğraflar. Sonra artık böyle Tayyip Erdoğan'ın düzeni tamamen ele geçirdiğini keşfedince artık kendisinde imaj değiştirmesi gerektiğini, yükselebilmek için gerek Hacettepe Üniversitesi'nde gerek başka yerlerde bir anda böyle sakal bırakmalar filan, ondan sonra kandillerde paylaşım yapmalar filan, bir anda milletvekili de olur, bakan da olur, her şey de olur. Ama erkekler üzerinden bu tartışmalar hiç yapılmaz. Hep kadınlar üzerinden bu tartışmalar yapılır. Fakat gördüğünüz gibi bir bakan da, Adalet ve Kalkınma Partili bir bakanın da vaziyeti bu arkadaşlar. Ve bu görüntüleri size niye gösterdim ben? Son günlerde bu şeriat tartışmasıyla ilgili Fatih Erbakan olayın neresinde diye birisi soru sormuş. Birazdan geleceğim. Fatih Erbakan olayın neresinde, güzel bir soru. Çünkü şu an Fatih Erbakan Tayyip Erdoğan'ın kafasını en çok meşgul eden sorulardan bir tanesi. Şimdi bu görüntüleri niye gösterdim size? Olay hep kadınlar üzerinden, Feyza Altun üzerinden tartışıldı. İşte Feyza Altun gözaltından çıktıktan sonra dudaklarındaki makyajdan tutun da her şeye kadar tartışıldı. Ve başka mevzularda da başörtülü olmak, başörtülü olmamak filan hep kadınlar üzerinden tartışılıyor. Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki erkekler, yönetim kadrosundan bahsediyorum tabii. Erkekler inanılmaz seküler bir hayat yaşıyorlar. Kıbrıs'a gidiyorlar, kumarhanelerde paraları gömüyorlar filan. Her şey onlara serbest. Yeter ki cuma günleri kandillerde birer tane tweet atsınlar filan. Ondan sonra her şey serbest. Ve bu şeriat tartışmasında şeriat kuralları filan böyle içki filan bunlarla ilgili konuyu o kadar büyütürler ki. Tayyip Erdoğan şu gezi sürecinde vay bira içtiler, biraları kadının üzerine döktüler. Yok bira kutularını camide bıraktılar. Bira, bira, bira gündeminden geçilmedi ortalık. E buyur senin bakanın biracı. Hadi bakalım madem öyle bira konusu seninle ilgili senin kırmızı çizginse hadi buyur bakalım bakanınla ilgili bir işlem yap. Yok yapmayacaksın. Çünkü aslında Tayyip Erdoğan'ın bu bira meselesiyle Türkiye'de konuların dindarlık, laiklik çerçevesinde tartışılmasıyla ilgili hiçbir sorunu yok aslında. Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek için sabahtan akşama kadar din üzerinden eleştirin. Laiklik üzerinden eleştirin. Sabahtan akşama kadar içki meselesi üzerinden eleştirin. Tayyip Erdoğan'ı laiklik elden gidiyor diye eleştirin. Sabahtan akşama kadar Mustafa Kemal Atatürk üzerinden eleştirin. Tayyip Erdoğan bundan memnun olur. Ve başınıza da doğru düzgün bir iş gelmez. Bakın Gülşen meselesinde de tutuklandı ya. O kıyameti kopardılar falan. Ben o zaman ne demiştim? 3 güne çıkar demiştim. Çünkü biliyorum yani bunun. 3 güne çıkardı. Tansiyon yükseldi bıraktı. Feyzi Altun meselesinde de aynı oldu. Ama bu dindarlık, laiklik tartışmasının dışında Tayyip Erdoğan'ı eğer yolsuzluk üzerinden eleştirirseniz, Tayyip Erdoğan'ı eğer suçlar üzerinden, mafyatik suçlar üzerinden eleştirirseniz, ülkenin kaynaklarını peşkeş çektiğine ilişkin eleştirirseniz, dış politikada, istihbaratta karıştığı skandallarla ilgili eleştirirseniz, yani gerçek meselelerde, etrafında paranın döndüğü meseleler üzerinden eleştirirseniz, Tayyip Erdoğan başınıza her türlü işi getirir. Soluğu cezaevinde de alırsınız, Silivri'de de alırsınız. 5 yıl, 10 yıl cezaevinden çıkamayacak hale getirilirsiniz. Esas mesele bu. Şimdi Fatih Erbakan konunun neresinde buna gelelim. Şimdi son günlerde bu kutuplaşmayı tekrar şeriat üzerinden yapmasının sebebi Tayyip Erdoğan'ın bu Fatih Erbakan'ın oylarının yükselmesi arkadaşlar. Ve Tayyip Erdoğan öyle bir dengede ki şimdi sistemi başkanlık sistemi kurunca bir puan çok önemli. Bir oy çok önemli. Çünkü %50 %50 meselesine geliyor işler. Dolayısıyla orada birkaç puanlık farkın diğer tarafa gitmesi Tayyip Erdoğan açısından kabul edilemez. Fatih Erbakan da bunu biliyor. E babasından zaten pazarlıkçılığı öğrenmiş. Ondan sonra son yerel seçimlerde Tayyip Erdoğan ve Fatih Erbakan masaya oturdular. Ve Fatih Erbakan ciddi belediyeler istedi. Yani pazarlığı çok yüksek açtı elini. Tayyip Erdoğan da hayır deyince kendisi muhafazakar, dindar, milliyetçi seçmenden oy alabilecek geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde içerisinde de bulunan kişileri aday gösterdi. Şimdi Türkiye'de şöyle bir kitle de var. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı uygulamalar nedeniyle, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı uygulamalar nedeniyle insanların dinden, imandan nefret ettiklerine inanan bir dindar kitle de var. Ve diyorlar ki bunların uygulamaları yüzünden insanlar dinden nefret eder oldu. Fakat bu kitle gidip CHP'ye de oy veremiyor, İYİ Parti'ye de oy veremiyor. Bu kitlenin gitmesi gereken bir pota var. Muhalefet partileri bu kitleyi bir türlü çekemiyorlar. Dinle sorunları olmadığına ilişkin bir türlü ikna edemiyorlar. Dolayısıyla Fatih Erbakan geldiği aile itibariyle de bu kitle için biçilmiş kaftan diyebileceğimiz isimlerden bir tanesi. Ve çok güçlü politikalar üretmemesine rağmen bu kitlenin naçarlığından dolayı oyların aktığı yerlerden bir tanesi. Şimdi Tayyip Erdoğan böyle yükselen bazı kişiler vardı. Onları tek tek etrafına çekti. Şimdi geçmişe dönelim. Mesela Numan Kurtulmuş. Saadet Partisi'nde güçlü bir rüzgar oluşturmuştu Numan Kurtulmuş. Sonra ayrıldı. Saadet Partisi'nden ayrılmak zorunda kaldı. Oğuzhan Asiltürk'ün dalavereleri nedeniyle. Ondan sonra gitti kendi partisini kurdu. Fakat Tayyip Erdoğan alttan girdi, üstten çıktı. Numan Kurtulmuş'u çağırdı. Ya Numancığım bak böyle olmuyor. Zaten partiniz ekonomik olarak zorda. Biz senin gibi güçlü figürlere ihtiyacımız var. Ben zaten bugün varım, yarın yokum. Kaç dönemdir ben başbakanlık yapıyorum. Bu pozisyonu tabii ki sizlere bırakacağım. Gel partiye, partide milli görüşçülerin sayısını arttırmamız lazım. Sana başbakan yardımcılığı veririm. İleride partinin genel başkanlığı gibi pozisyonlar, senin gibi isimler olmazsa kime kalacak bu parti? Filan dedi. Ondan sonra Numan Kurtulmuş'u çekti kendi partisine. Ondan sonra ona pozisyonlar verdi. Paraya boğdu vesaire. Numan Kurtulmuş hikayesini bitirdi. Diğer taraftan dindar insanlardan da oy alan bir Süleyman Soylu figürü vardı Demokrat Parti başkanlığı yaptığı dönemde. Ve Süleyman Soylu öyle bir Bukalemun gibi bir tip ki aşırı milliyetçi de olabilir, dindar da olabilir, demokrat da olabilir. Ve Demokrat Parti'nin başkanlığı olduğu dönemde o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasi rüzgarları estiriyor böyle 2009'lu 2010'lu yıllar filan. Tayyip Erdoğan'dan daha demokrat. Dinle ilgili özgürlükleri Tayyip Erdoğan'dan daha çok savunuyor filan ve oradan bir oy çekmeye başladı. Ve Tayyip Erdoğan çağırdı Süleyman Soylu'yu. Süleyman Soylu'yu kendi partisine katmak için ikna etmeye çalıştı ve bir havuç uzattı. O havuç neydi? Atatürk Havalimanı'nın yakıt işlerinin ihalesinin komple kendi şirketine verilmesi. Kamu kuruluşlarının araçlarının çok büyük sigorta işleri var. Bunların Süleyman Soylu'nun şirketine verilmesi. Bunları verdikten sonra Süleyman Soylu helvaya dönüştü. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın partisine geldi. Dolayısıyla bir alternatifi daha yok etmiş oldu Tayyip Erdoğan. Şimdi Fatih Erbakan alternatifini de yok etmek istiyor. Bir şeyler veriyor ama Fatih Erbakan öyle bunlar gibi böyle küçük şeylerle kanacak filan bir adam değil. Fatih Erbakan çok şey istiyor. Yani MHP kadar talepleri var neredeyse. Bürokraside talepler istiyor. Şu ili bana bırak, İstanbul'un şu ilçesini bana bırak filan gibi. Ve çık bunu açıkla, şu ilçede yeniden Refah Partisi'ne destek veriyoruz filan diye açıklama yap filan. Böyle yukarıdan tutuyor perdeyi. Yukarıdan tutunca Tayyip Erdoğan bunları kabul edemedi. Sürekli şimdi yollar deniyor. Emin olun Fatih Erbakan'ın telefonları izleniyordur, mail trafiği izleniyordur. Her görüşmesi filan bunların hepsi takip altına alınıyordur. Bir şekilde Fatih Erbakan'ı ikna edebilecek, şantaj mekanizmalarında kullanılabilecek bir hale getirilmesi. Geçen videoda anlattım Meral Akşener'le ilgili mevzu. Meral Akşener'in şu an akıl mantık dışı davranışlarının sebebini normal siyasi tutumda arayamazsınız. Bir siyasetçi akıl mantık dışı ve siyaset mantığının dışında adımlar atıyorsa emin olun onun perde gerisinde bambaşka bir mekanizma dönmüştür. Ya para dönmüştür, ya şantaj dönmüştür, ya başka şeyler vardır. Çevresiyle ilgili mevzular vardır. İyi Parti ile ilgili mevzu da bu. Tayyip Erdoğan İyi Parti'yi bu şekilde ele geçirdi. Şimdiki hedefi Fatih Erbakan ve partisi. Ama bu işi kısa vadede bu seçimler öncesi çözemeyeceğini anladığı için Fatih Erbakan'a giden oyların kendisinde kalması için dindar kesimin kendisini tehlikede hissedeceği bir atmosfer yaratmak istiyor. İşte bu şeriatla ilgili tartışmaları gündeme getirince Tayyip Erdoğan şu ezberi çok iyi biliyor. Ben bu şeriatla ilgili tartışmayı gündeme getirdiğim an karşı taraf dine sövenler olacak, şeriata sövenler olacak, başörtülülere hakaret edenler olacak, ondan sonra dindar kesimi komple aşağılayanlar olacak filan. Bunlara yol veriyor. Yapmayanlar olsa bile Fahrettin Altun'un trolleri onların yerine yapıyorlar. Dine sövüyorlar. Yani evet. Fahrettin Altun yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın trolleri dine sövüyorlar, şeriata sövüyorlar, başörtülülere sövüyorlar. Ve bunu ne için yapıyorlar biliyor musun? Tansiyonu arttırmak için. Evet bunu yapıyorlar. Yani bunların hiçbir değerleri yok. Yani o az önce yayınladığım bakanın bira içerken ki görüntüsü hiçbir şey. Adamlar trolleriyle dine imana sövdürüyorlar. Sırf tansiyonu arttırmak için. Dolayısıyla bu dindar kesimin tamamen büyük bir kısmı kendisini tehlike altında hissetsin. Ve ya oyları bölmeyelim, Fatih Erbakan'ın partisine vermeyelim. Ne yapalım? Yine elimiz kan ağlasa da gidip Tayyip Erdoğan'a verelim. Tayyip Erdoğan yüzünden millet deist oldu filan ama yine elimiz kan ağlasa da gidip verelim. Yoksa bu CHP kazanırsa bizim başımıza neler gelir neler. Bir de yancıları var bunların. Geçen gün Ekrem İmamoğlu çok güzel anlattı. Bunların yancılarından bir tanesi Ekrem İmamoğlu meczup diyor kendisine. Sözde böyle laik seküler filan birisi olarak gözükür. Ne diyor? Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Ayasofya Camii'nin temizlik işlerini yaptırmıyormuş filan diye bir yalan uydurdu. Sanki İstanbul Belediyesi'nin işiymiş gibi filan. Ve bunu da kullandılar böyle. Bununla ilgili caps'ler hazırladılar filan. Böyle her tarafta adamları var bunların. Fahrettin Altun'un adamları. Ve işin enteresan tarafı, bu daha ilginç. Fahrettin Altun'un artık böyle trollerinin gücü yetmeyince dünyada bu işte yani yapay kamuoyu oluşturma işinde uzman iki tane ülke var. Bunlardan bir tanesi Rusya, bir tanesi İsrail. Bunlar bu İsrail ve Rus şirketlerden yapay kamuoyu oluşturmak için hizmet satın alıyorlar. Yani İsrailli şirkete para veriyorlar. Murat Kurum adına yapay üretimler üretiyorlar bunlar. Dine küfrediyorlar, imana küfrediyorlar, gerilim oluşturuyorlar, Ekrem İmamoğlu hakkında yalanlar uyduruyorlar filan. Evet. Şu an Gazze bombalanıyor ya. Gazze bombalanırken Türkiye Cumhuriyeti'nin parası İsrailli firmalara gönderilip seçim çalışması için İsrailli firmalardan hizmet alınıyor arkadaşlar. Bu gerçek. Rus firmalardan da alındı. Özellikle 2019 seçimlerinde Rus firmalarından inanılmaz hizmet alındı. Hatta know-how satın alındı. Bu trollik işi nasıl yapılır? Özellikle Facebook üzerinden ve Instagram Reel üzerinden filan bu işler nasıl yapılır? Onunla ilgili eğitim aldırttılar kendi adamlarına. O Ankara'daki o devasa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı var ya, bunu orada çalışanların hepsinin aklı fikri şeytanlığa çalışıyor arkadaşlar. Nasıl ederiz Türkiye'yi kutuplaştırır? Nasıl ederiz Türk halkını birbirine düşürürüz? Nasıl ederiz bizden olmayanlar hakkında bel altı dahil her türlü yalan uydururuz? Bunları yapıyorlar ve nasıl ederiz de karşı tarafta gözüken mesela Muharrem İnce gibi, mesela Ümit Özdağ gibi filan muhalif liderler var ya karşı tarafta gözüken ama bizim adamlarımız olan kişileri nasıl ederiz? Parlatırız. Paraları çok, devletin parası. Adam çok, devletin memurları. Yetmedi. İsrail'den bile hizmet alacak kadar mideleri geniş bu devirde. Dolayısıyla hani Seyit Rıza diyordu ya, ben de sizin yalanlarınızla başa çıkamadım. Bu da bize dert olsun. İnsan bazen de bu tip insanların yalanlarıyla başa çıkamaz hakikaten de arkadaşlar. Fakat bu doğrunun değersiz olduğu anlamına gelmez. Konu bu. Özetle bugün. Bugün zannedersem bir maç da varmış. O yüzden konuyu çok uzun tutmak istemiyorum. Birkaç sorunuza bakayım. Soruyla birlikte belki konu daha da açılmış olur. Hamza da reklam atmış şimdi senin yayına. Evet. Bu çok ilginç biliyor musunuz? Geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de öyle oldu. Tayyip Erdoğan'ın reklamları, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklamları YouTube'la anlaşıp benim videolarımda reklam yayınladılar. Ama muhalefet partileri böyle bir şey yapmıyorlar. O mikro reklamcılık denen şeyi hiçbir kullanamadılar. Hatta geçtiğimiz seçimlerden sonra AKP'nin mikro reklamcılıkta nasıl başarılı olduğu, nasıl bunu kullandığına ilişkin detaylı bir dosya anlatmıştı. Facebook'ta neler yaptılar, Instagram'da neler yaptılar, yaş gruplarına, ekonomik durumlara göre ayrı ayrı küçücük amatör gözüken videolar nasıl hazırladılar filan. Bunların hepsini anlattım ama muhalefetin dinlediği yok. Adamlar İsrailli reklam ajanslarıyla çalışacak kadar işi ileri götürüyorlar. Diğer tarafsa kumda oynuyor vaziyetinde arkadaşlar. Kime oy verelim kral demiş. Valla ben olayları lafımı ortaya koyuyorum. İsteyen istediği partiye oy verebilir. Fahrettin'in suratına bakınca zaten Euzu Besmele çekiyorum demiş birisi. Ali Yeşildağ'la ilgili ne düşünüyorsun? Yunanistan ile anlaşıldı mı? Geçtiğimiz günlerde Yunan medyasında bununla ilgili bir haber çıktı. Yunan hükümetini eleştiren bir gazeteci Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye verilmesi durumunda bunun Yunan Başbakanı'nın Tayyip Erdoğan'a hediyesi olacağını söyledi. Hatta Deutsche Welle'de de bununla ilgili bir haber çıktı. Mitsotakis'in Tayyip Erdoğan'a hediyesi diye. Hakikaten bu Yargıtay kararının Yunanistan'da ilk derece mahkemesinde Ali Yeşildağ'la ilgili çıkan kararın bunların hiçbirisi yargı bağımsızlığı çerçevesinde verilmiş kararlar değil. Bunlar tamamen siyasi kararlar. Ne olacağını bilmiyorum. Çünkü dünyada böyle güçlü liderlerin yükseldiği bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Yunanistan'da da böyle güçlü bir lider, güçlü bir sağ var. Bunlar kendi aralarında anlaşmalar yapıyorlar ve insan hayatının hiç önemi yok. Ali Yeşildağ da böyle bir siyasi pazarlığın malzemesi olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Ekrem İmamoğlu ne demişti? Konu kaynadı. Arada evet bir daha başa alıp izlemen lazım arkadaşlar. Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar ile ilişkisi ne için şantaj uygulanıyor olabilir mi? Uyguladıktan sonra her şey yapılır. Evet, Adnan Oktar grubunu Fatih Erbakan övdü, bir soru üzerine övmüştü daha doğrusu geçmişte. O Adnan Oktar operasyonu sonrası tekrar dolaşıma sokuldu. Fakat ben geniş bir Adnan Oktar videosu yaptım. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Adnan Oktar soruşturması arkadaşlar çok büyük bir risk altında. Çünkü 1999'da da aynı hata yapılmıştı. Şimdi de aynı hata yapıldı. Soruşturma dosyasına bakın arkadaşlar. İfadelerden ibaret. Normal bir bu tip böyle bir grubun komple gözaltına alındığı soruşturmalarda ve kişilerde de aynısıdır. Esas olan delillerdir. İfadelerden daha mühim olan delillerdir arkadaşlar. Bu dosyanın içerisinde 99'da da aynısı oldu. Şimdi de aynısı oldu. Dosyanın içerisine deliller konmuyor. İfadelerden ibaret. Sonra zaman değişiyor, oluyor, bu oluyor, ifadeleri geri çekenler oluyor filan derken dosya berhava oluyor. Bu deliller nerede? Ve Adnan Oktar soruşturması arkadaşlar son soruşturma terörle mücadele şubesine yaptırılmadı. Normalde böyle bir grup suçu olunca hemen oraya yaptırır Tayyip Erdoğan. Organize şubeye yaptırılmadı. Kime yaptırıldı biliyor musun? Mali şubeye yaptırıldı. Mali şube yapısı itibariyle böyle bir grubu operasyon yapabilecek donanım ve eğitimden geçirilmiş değil. Şimdi bunu zaten mali şubeye yaptırmak demek burada yeterince delil elde edilemesin demek gibi bir şey. Dolayısıyla ben bu Adnan Oktar soruşturmasının ileride bir biçimde üzerinin kapatılacağı bir soruşturma olarak görüyorum arkadaşlar. İyi bir 15 Temmuz videosu yap, ne olduğunu hala kimse bilmiyor. İnsanlar merak ediyorlar mı? Onu da çok merak ediyorum açıkçası. 15 Temmuz'da gerçekten ne olduğunu. Çünkü 15 Temmuz'da anlatılan hikayenin böyle olmadığına ilişkin benim gördüğüm toplumda geniş bir kanaat var. Fakat bunu tartışmanın, anlatmanın filan bir maliyeti var. Dolayısıyla insanlar bu konuya çok girmek istemiyorlar. Özellikle sosyal medya üzerinden. Ama 15 Temmuz konusu biraz daha araştırılıp ortaya çıkartılmaya ihtiyacı var. Tabii Tayyip Erdoğan'ın korkusu da 15 Temmuz gerçeğinin ortaya çıkmaması için o askerleri ilelebet içeride tutmak. Çünkü askerlerin duruşmalarını gazetecilere izlettirilmediği vesaire, duruşma dosyaları paylaşılmıyor filan. O askerler bir dışarı çıkabilirlerse gerçeği anlatırlar. Gerçeği anlatmamaları için de sürekli onların üzerine erine varana kadar kapı onların üzerinde sürekli olarak kapalı tutuluyor. Fatih Erbakan Sinan Oğan gibi son saniyede döner mi? Görüşünüz nedir Cevheri Bey? Yani Sinan Oğan konusu da öyle. Başka politikacılarda da öyle oldu Türkiye'de. Muharrem İnce'de de öyledir. Ümit Özdağ'da da öyledir. Bunlar politikayı bir şeyler koparabilmek için yapıyorlar. Yani biz çıkarız, toplumun hassas olduğu konularda biraz konuşuruz. O konular üzerinden biraz oy devşiririz, birkaç puan. Sonra bu birkaç puanı pazarlık konusu yaparız. Konuya hayata böyle bakıyorlar. Sinan Oğan hayata böyle baktı. Yani ben bu %5'i ne kadara pazarlarım Tayyip Erdoğan'a diye baktı ve o kadara pazarladı Tayyip Erdoğan'a. Şimdi Fatih Erbakan da geçtiğimiz seçimlerde daha öncesinde kendisi söylemişti. Demişti ki bize oy verenler Tayyip Erdoğan'la işbirliği yapmamızı istemiyorlar demişti. Fakat buna rağmen istediği pozisyonları alınca Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Şimdi de böyle bir satış yapar mı? Hayır yapmaz diyemiyorum. Çünkü Türkiye'de politika o kadar kirlendi ki maalesef sizin oyunuzu pazarlık konusu, şahsi kazançlar için pazarlık konusu yapmaktan çekinmiyorlar arkadaşlar. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan kaybetti. Sizce Erdoğan ülkede yaşamaya devam edebilir mi yoksa yurt dışına gitmek zorunda mı kalır? Yani şöyle bir yargı süreci olur, o Yüce Divan'a gider, dolayısıyla gitmez diye düşünülüyor. Fakat Cumhurbaşkanları ile ilgili konuları Yüce Divan'a götürmek falan o kadar zor ki. Yani bunun yapılabilip yapılamayacağını açıkçası bilmiyorum. Hatta Yüce Divan böyle siyasi kararlar veriyor. 1999 depreminde mesela bir sürü yolsuzluk vardı çok net biçimde ortaya çıkan. Ve Koray Aydın, dönemin Bayındırlık Bakanı Yüce Divan'a gitmişti. İnanın ilk derece mahkemesinde daha iyi bir yargılama olurdu. Yani hiç umudum yok açıkçası o Yüce Divan mevzusundan. 2004 gibi BOP gündeme ilk geldiği yıllarda ABD'nin Dışişleri Bakanı Albright the big game started demişti. Hemen ardından dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt idi galiba. Büyük oyun başladı demişti filan. Evet bu şeyle ilgili. Aslında bu Büyük Ortadoğu projesiyle ilgili Kadir Mısırlıoğlu'nun çok ilginç anlatımları var. Kadir Mısırlıoğlu'nun. Bunları dinleyin. Çünkü o Büyük Ortadoğu projesi şekillenirken ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında filan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bir saha araştırması yapıyor. Tayyip Erdoğan iktidara gelirse ne olur? Kimler destekler, kimler desteklemez filan gibi bir saha araştırması yapıyor. Ve bu saha araştırması çerçevesinde gittikleri bazı kişiler oluyor. Bunlardan bir tanesi de Kadir Mısırlıoğlu. İşte bu İslamcı kitle üzerinde etkili olduğu için. Ona bir ciddiyet atfettiklerinden değil. Bu kitle üzerinde etkili olduğu için. Ve Kadir Mısırlıoğlu'na gittiklerinde bu Büyük Ortadoğu projesini anlatıyorlar. Ve Kadir Mısırlıoğlu da diyor ki bunun içerisinde hilafet de vardı. Yani bütün Orta Doğu'yu böyle bu parçalı yapıyı kontrol etmekte zorlanıyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bütün ilgisini Uzak Asya'ya, Çin vesaire vermek istiyor. Dolayısıyla bu Büyük Orta Doğu'daki bütün işleri acaba halifelik makamını geri getirebilirsek bunun üzerinden kontrol edebilir miyiz diye düşünüyorlar. Bu çerçevede de Türkiye'ye bir rol veriyorlar. Kadir Mısırlıoğlu da diyor ki bunlar diyor halifeyi kullanmak için geri getirmek istiyorlar ama yeri gelirse belki biz de biraz kullanırız Türkiye'nin lehine. Dolayısıyla ben de buna evet dedim filan diyor. Aslında o Kadir Mısırlıoğlu'nun anlatımları Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde çok önemliydi. Onlar YouTube'da filan var. Bunları bulabilirsiniz aslında. Biraz da yaşının ilerlemiş olması nedeniyle bu konuları biraz da açık ediyordum. Yani temelleri atılmış yerli ve milli parti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinan Oğan gibi. Evet, az önce bu konuya cevap verdim. Evet. Muhammed Yakut kimdir? Esrarengiz biçimde saklanıyor. Bununla ilgili bir video gelir mi? Esrarengiz biçimde saklanmıyor aslında. Almanya'da, yani Almanya'nın bazı bölgelerine gitseniz sokakta bile görebilirsiniz kendisini. AKP gidince Türkiye'ye geri dönecek misin Cevheri Bey diye bir soru gelmiş. Yani gazetecilik yerinden yapılır. Tabii ki ben Türkiye'ye gelip gazetecilik yapmak istiyorum. Bunu daha önce defalarca da cevaplamıştım zaten. Cevheri Bey, bu ülke bu siyasilerle düzelir mi? Yani şu anki mevcut parti liderlerini bahsediyorsanız, parti liderlerini, benim de bu parti liderleriyle ilgili bir umudum yok. Fakat yani bu Avrupa ülkelerinde de böyle. Parti liderleri mükemmel oldukları falan için böyle ülkeler iyi falan değil. Mekanizmalar düzgün işliyor. Medya güçlü, toplumsal baskı güçlü, toplum refleks gösteriyor, sivil toplum kuruluşları güçlü. Dolayısıyla bu büyük koalisyon, toplumsal koalisyon siyasi parti liderleri üzerinde de devlet yöneticileri üzerinde de baskı oluşturabiliyorlar ve onları rayda tutuyorlar. Bu baskıyı ayakta tutabilmek çok önemli ve Tayyip Erdoğan'ın da ilk hedef aldığı kuvvet aslında Türkiye'de ne işte yargıdaki o büyük kıyım, ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki büyük kıyım falan değildi. Tayyip Erdoğan ilk hedef aldığı kuvvet bu toplumsal mutabakatın bir arada oluşamaması için medyaydı. Medyayı adım adım Tayyip Erdoğan ele geçirdi ve ondan sonra ta iş bu noktalara kadar geldi. Önce medyayı ele geçirdi, önce gazetecileri susturdu, ondan sonra bu noktaya geldi. Dolayısıyla şu an özellikle diasporadan, yurt dışından yayın yapan gazetecileri desteklemeniz, yayınlarını paylaşmanız, çünkü çok fazla engel yapıyorlar bizimle ilgili. YouTube üzerinden algoritmamızla oynuyorlar. Facebook üzerinden algoritmamızla oynuyorlar. Bu gölge engelleme denilen sistemleri kullanıyorlar. YouTube'u, Twitter'ı kapatırız diye tehdit edip bizim algoritmalarımızı, videolarımızın, içeriklerimizin görünmesini engelliyorlar filan. Bunu aşmanın tek yolu sizin destekleriniz. Yayınlarımızı beğenmeniz, yayınlarımızı paylaşmanız filan. Bize her türlü destek bizi ayakta tutacak ve bu yurt dışından yapılan yayınlarla bu toplumsal mutabakatın oluşabilmesi mümkün yani. Şu an Türkiye içerisinden bunun yakın gelecekte çok yapılabilmesi mümkün değil arkadaşlar. Evet. Bugünkü yayınımız böyleydi. Bir ikiyüzlülüğün fotoğraflarını, görüntülerini gösterdim size arkadaşlar. Biraya, alkole çok karşı olan, şeriatın hükümlerini sonuna kadar uygulamakta çok kararlı olan filan gözüken filan bir iktidarın kendi bakanının aslında gayet rahat bira içtiği, fakat mevzunun bira olmadığı, asıl mevzunun bu kutuplaşma üzerinden beslenmek olduğu. Geçmişte bu neydi? Başörtüsü üzerinden bu şekilde besleniyorlardı. Hatta Adalet ve Kalkınma Partili Numan Kurtulmuş değil, affedersiniz. İsmi şu an aklıma gelmedi. O da eski bir çalışma bakanıydı. Faruk Çelik. Onun şöyle bir cümlesi vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim sonrası bir toplantısında, 2015 seçimleri sonrasında, o hani tek başına iktidar kaybettiklerinde, elimize bir tane pipet aldık, toplumdaki bütün duyguları sömürüyoruz demişti. Bütün duyguları emiyoruz demişti. İşte başörtüsü vesaire hepsi. Şimdi de mevzu bu. Son dönemdeki şeriat tartışması da bu, artık böyle sürekli olarak toplumdaki bu değerlerle ilgili, dini değerlerle ilgili, milli değerlerle ilgili, bunların oradan bir şeyleri emmesiyle ilgili konu. Buradaki ikiyüzlülüğü göstermek açısından Bakan Vedat Işıkhan üzerinden size bazı görüntüler gösterdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, beni desteklemeyi, katıl butonuna katılmayı unutmayın. Çünkü sizin desteklerinizle ancak bu engellemelere karşı durabileceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.